Ayrım 14.
Fransız vergi sistemi kimi yönlerden İngiltere'dekine göre daha az regresif. Regresif, vergi matrahı yükseldikçe vergi oranının azalması, çevirenin notu. İdi. Gene kimi yönlerden 18. yüzyıldaki Fransız ekonomisi kömür gibi çok önemli bir kalemdeki stokların sınırlı olmasına rağmen bir sanayi devrimine doğru ileri hamleye geçildiğini gösteren hareket belirtileri sergiliyordu. Fransa'nın silah üretimi oldukça gelişmişti ve beceri sahibi pek çok zanaatçısı ve bazı güçlü girişimcileri vardı. Çok daha kalabalık nüfusu ve daha geniş tarım alanları ile ada komşusundan çok daha zengindi. Devlet gelirleri ve ordusunun büyüklüğü Avrupalı rakiplerinin hepsini bu bakımlardan cüce bırakıyordu. Westminster'ın partilere dayalı politikasına kıyasla Dirigist, güdümlü çevirenin notu olan Fransız rejimi de Fransa'ya daha tutarlı, geleceği daha belirli bir ülke görünümü veriyordu. Bunların bir sonucu olarak İngilizler gözlerini manşın öbür yakasına çevirip baktıklarında kendi ülkelerinin güçlü yanlarından çok daha fazla nispi zayıflıklarının farkına varıyorlardı. Tüm bunlara karşı İngiliz sisteminin maliye dünyasında sahip olduğu çok önemli avantajlar, ülkenin savaş zamanındaki gücünü arttırıyor, barış zamanında ise politik istikrara ve ekonomik büyümeye destek sağlıyordu. İngiltere'deki genel vergi sisteminin Fransa'dakinden daha regresif nitelikli olduğu doğruydu. Yani İngiltere dolaylı vergiye dolaysız vergiden çok daha fazla yaslanmıştı. Ama öyle görünüyordu ki bir takım özellikleri sayesinde vergi sistemi halkın öfkesini çok daha az çekiyordu. Söz gelimi İngiltere'de Fransa'daki gibi sürüyle vergi kesenekçisi, toplayıcısı ve başka tür aracı yoktu. İngiliz vergilerinin çoğu görünmezdi. Birkaç temel ürün üzerindeki üretim ve satış vergisi ya da yabancıların canını yakıyordu, gümrük vergisi. Fransız tüccarları çok kızdıran ve iç ticareti köstekleyen ülke içi geçiş resimleri yoktu. İngiliz toprak vergisi 18. yüzyılın büyük bir bölümündeki ana dolaysız vergiydi. Ayrıcalıklı istisnalara izin vermiyor ve toplumun büyük bir kesimi için görünmez kalıyordu. Bu çeşitli vergiler seçimle oluşturulan bir mecliste tartışılıyor ve toplanmaları için gerekli olan yetki burada veriliyordu. Bu kuruluşun tüm kusurlarına rağmen Fransa'daki ancien rejime oranla daha çok temsili niteliği vardı. Buna önemli bir nokta olarak İngiltere'deki kişi başına gelirin daha 1700'de bile Fransa'dakinden biraz daha yüksek olduğunu eklersek, bu ada devleti halkının Fransa'daki halka göre daha yüksek oranda vergi ödemeye istekli olması ve bunu yapacak durumda bulunması pek de şaşırtıcı değildi. Son olarak istatistiklerle ortaya konması zor olsa da şu söylenebilir ki, İngiltere'deki daha hafif dolaysız vergi yükü toplum içinde durumu iyi olanların tasarruf yapma eğilimlerini artırmakla ve böylece barış zamanında yatırım sermayesinin birikmesini sağlamakla kalmamış, savaş zamanında daha yüksek toprak vergileri ve 1799'da da ülke çapındaki olağanüstü durum karşısında gelir vergisi konduğunda vergilendirilebilir servet açısından çok büyük bir rezerv yaratmıştır. Böylece İngiltere, Napolyon savaşları dönemine gelindiğinde nüfusu Fransa nüfusunun yarısından az olmasına rağmen salt anlamdaki vergi gelirlerini, tarihinde ilk kez olmak üzere her yıl kendinden daha büyük olan komşusunun topladığı miktarın üzerine çıkarıyordu. Ancak bu başarı ne kadar dikkat çekici olursa olsun, İngiliz ve Fransız kredi sistemleri arasındaki daha önemli farkın yanında gölgede kalmaktadır. Gerçek şuydu ki, 18. yüzyıl çatışmalarının büyük bir bölümünde ek savaş harcamaları için destek sağlamak üzere elde edilen fazladan paranın yaklaşık 1/4'ü borçlarla sağlanmıştı. İngiltere'nin avantajları bu noktada başka her yerde olduğundan daha kesindi. Bunlardan ilki yeterli bir biçimde uzun vadeli borçlar bulunmasını ve bununla eş zamanlı olarak gelen borçların faizlerinin ve ana paralarının aksatmadan ödenmesini sağlayacak kurumsal bir çerçevenin geliştirilmesiydi. İngiltere Merkez Bankası'nın 1694'te önce bir savaş dönemi önlemi olarak kurulması ve bundan kısa bir süre sonra da bir yandan devlet borçlarının düzene sokulması, öte yandan borsanın serpilip gelişmesi ve taşra bankalarının büyümesi hem yönetimlerin hem iş adamlarının kullanımı için hazır olan para arzını arttırdı. Kağıt paranın çeşitli biçimlerde ve ağır bir enflasyon ve kredi kaybı olmaksızın artışı, metal para sıkıntısı çekilen bir çağda pek çok yarar sağladı. Ancak birbiri ardınca gelen parlamentolar ek vergi çıkarma yetkileriyle devlet borçlarının güvencesi olmasalar, hükümetler Valpole kabinesinden Genç Pitt kabinesine kadar kendilerinin de mali dürüstlük ve ekonomik yönetim esaslarıyla hareket ettikleri konusunda özellikle bankerleri ve genelde de halkı ikna etmek için çok çalışmasalar ve ticaret ve sanayinin aralıksız, kimi dallarda da olağanüstü gelişimi, gümrüklerden ve üretim satış vergilerinden elde edilen gelire ek artışlar sağlamasa, mali devrim pek başarılı olmazdı. Savaşın başlaması bile krallık donanması ulusun deniz aşırı ticaretini koruyup düşmanlarınınkine engel olduğu sürece bu artışları durdurmamıştır. Baştaki belirsizliklere epey büyük politik muhalefete ve 1720'deki ünlü Satsiz Bubble, şirketinin hisse senetleriyle ilgili olarak başlayan ve 1720'de pek çok yatırımcının yıkıma uğramasına yol açan vurgunculuk olayı, çevirenin notu. Mali açıdan neredeyse bir yıkıma yol açmasına rağmen Britanya'nın kredisi işte bu sağlam temellere dayanmaktaydı. Konuyu anlatan bir tarihçi, İngiltere devlet maliyesi tüm yönetim kusurlarına rağmen bu yüzyılın geri kalan bölümlerinde öbür Avrupa maliyelerinden daha dürüst ve başarılı olmayı sürdürmüştür demektedir. Bütün bu olanların sonucunda yalnızca faiz oranları düzenli olarak düşmekle kalmadı. Avusturya Tas Savaşları 1739-1747 sırasında hükümet %3 ya da 4 ile büyük borçlar alabiliyordu. Bu, Malboruk zamanında geçerli olan faiz oranının yarısıydı. İngiliz devletinin hisse senetleri de yabancı yatırımcılar, özellikle de Hollandalılar için gittikçe daha çekici hale geldi. Bu menkul kıymetlerin Amsterdam piyasasında düzenli işlem görmesi, İngiltere-Hollanda ticari ve mali ilişkiler bağlantısının önemli bir parçası haline gelerek, her iki ülke ekonomisi üzerinde de önemli etkiler yaptı. Güç politikası açısından bakıldığında ise Hollanda Cumhuriyeti kaynaklarının tekrar tekrar hatta Fransa ile olan mücadele sırasında Hollanda İngilizlerin müttefiki olmaktan çıkıp rahatsız edici bir tarafsızlığa büründüğü zaman bile nasıl savaş halindeki İngiltere'nin imdadına yetiştiğini gösterdiği için anlam taşır. Bir tek Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında bu çatışmanın Britanya diplomasisi ve ticaretindeki zayıflıkların en çok belli olduğu, bu sebeple de kredi itibarının en çok düştüğü bir çatışma olması anlamlıdır. Londra daha yüksek faiz oranları önermeye hazır olduğu halde Hollanda'dan akan paranın kaynağı kurumaya yüz tutmuştu. Hollanda 1780'de Fransa saflarında savaşa girdiği zaman ise İngiliz hükümeti kendi ekonomisinin gücünün ve hazırdaki yerli sermaye miktarının borçlarının hemen tümünün yerli yatırımcılar tarafından ödenmesine imkan verdiğini gördü. Britanya'nın savaş borçları sağlama kapasitesinin ve sonuçta bu konuda elde etmiş olduğu başarının boyutları tablo 2'de görüldüğü gibi özetlenebilir. Tablo 2. Britanya'nın savaş dönemindeki gider ve gelirleri 1688-1815 sterlin olarak. Dönem başı ve sonundaki de dahil olmak üzere yıllar 1688-1697. Toplam gider 49,320,145. Toplam gelir 32,766,754. Borçlarla sağlanan denge 16,553,391. Borçların gider içindeki yüzdesi 33,6. Dönem başı ve sonundaki de dahil olmak üzere yıllar 1702-1713. Toplam gider 93,644,560. Toplam gelir 64,239,477. Borçlarla sağlanan denge 29,405,083. Borçların gider içindeki yüzdesi 31,4. 1739-1748. Toplam gider 95,628,159. Toplam gelir 65,903,964. Borçlarla sağlanan denge 29,724,195. Borçların gider içindeki yüzdesi 31,1. 1756-1763. Toplam gider 160,573,366. Toplam gelir 100,555,123. Borçlarla sağlanan denge 60,018,243. Borçların gider içindeki yüzdesi 37,4. 1776-1783 toplam gider 236,462,689 toplam gelir 141,902,620 borçlarla sağlanan denge 94,560,069 borçların gider içindeki yüzdesi 39,9 1793-1815 toplam gider 1,657,854,518 toplam gelir 1,217,556,439 borçlarla sağlanan 440,298,079 borçların gider içindeki yüzdesi 26,6 toplamlar toplam gider 2,293,483,437 toplam gelir 1,622,924,377 borçlarla sağlanan 670,559,060 borçların gider içindeki yüzdesi 33,3. Bu rakamlar stratejik açıdan öyle bir sonuca yol açmışlardır ki ülke bu sayede savaş için vergi gelirleriyle tamamen orantısız bir harcama yapmış ve böylece Fransız ve müttefikleriyle olan mücadelesine gemi ve asker sayısı açısından sonucu etkileyen ve daha önce savaş için ayrılmış olan kaynakların boşa gitmemesini sağlayan bir fark unsuru katmıştır. 18. yüzyıldaki İngiliz yorumcuların çoğu ulusal borcun büyüklüğü ve yol açabileceği sonuçlar karşısında ürkmüşlerdir. Ama Bishop Berkeley'in de dediği gibi kredi itibarı İngiltere'nin Fransa karşısında sahip olduğu başlıca üstünlük olarak kalmıştır. Son olarak da devlet harcamalarındaki çok büyük artış ve özellikle donanma komutanlığı için üstlenen taahhütlerin demir, tahta, kumaş ve başka mallar için yarattığı muazzam ve sürekli talep bir geri besleme döngüsü doğurmuş. Bu ise İngiltere'nin sanayi üretimini desteklemiş ve ülkeye Fransa karşısında yeni bir üstünlük sağlayacak bir dizi teknolojik atılım için itici güç oluşturmuştur. Fransızların İngilizlerin bu eğilimlerine neden ayak uyduramadıklarını anlamak artık kolaydır. Her şeyden önce doğru dürüst bir devlet maliyesi yoktu. Fransız hükümdarının mali işlemleri orta çağlardan başlayarak çeşitli gruplar, kent yönetimleri, rahipler sınıfı, taşradaki meclisler ve giderek daha büyük ölçüde vergi kesenekçileri tarafından yürütülmüştü. Bunlar gelecek kazançtan pay karşılığında krallık gelirlerini toplayıp krallık tekerlerini denetliyor, bununla eş zamanlı olarak söz konusu işlemlerden beklenen gelir karşılığında yüksek faiz oranlarıyla Fransız hükümetine para veriyorlardı. Bu sistemin para yemeye elverişli yanı yalnızca tütün ve tuz vergilerini toplayan kesenekçiler için söz konusu değildi. Kilise bölgesi toplayıcılar, yöre toplayıcıları ve tayil gibi dolaysız vergilerden sorumlu genel bölge toplayıcılarından oluşan tüm bir toplayıcılar hiyerarşisi için geçerliydi. Bunların her biri paraları bir üst makama iletmeden önce kendi kesintilerini alıyordu. Ayrıca her biri yaptıkları iş için başta ödedikleri bedel üzerinden %5 faiz sağlıyordu. Daha kıdemli memurlar ise ellerine geçen parayı krallık hazinesine iletmeden önce devlet müteahhitlerine doğrudan ödeme yapmak ya da ücret vermekle suçlanıyorlardı. Bu kimseler de krallığa faizle borç veriyordu. Böylesine gevşek ve gelişigüzel bir yapı niteliğinin gereği olarak bozuk bir yapıydı ve vergi yükümlülerinin ödedikleri paraların çoğu özel kimselerin elinde kalıyordu. Zaman zaman özellikle de savaşların ardından maliyeciler aleyhine soruşturmalar açılıyor, bunların çoğu tazminat ödemeye ya da daha düşük faiz oranlarını kabule razı ediliyordu. Ancak bunlar sonuç getirmeyen göstermelik hareketler olarak kalıyordu. Bir tarihçi gerçek suçlu sistemin kendisiydi demektedir. Bu kötü işleyişin ikinci bir sonucu da en azından Necker'ın 1770'li yıllarda yaptığı reformlara kadar genel anlamda bir devlet muhasebesinin bulunmayışıydı. Yıllık gelir ve gider hesapları ve açıklar sorunu hemen hiç önemli sayılmıyordu. Krallık ordunun ve sarayın acil ihtiyaçları için para bulabiliyorsa ulusal borcun sürekli tırmanışı pek az değer taşıyordu. Bu tür sorumsuzluk örneklerini daha önceki zamanlarda Stuart'larda vermişlerdir. Ama 18. yüzyılda İngiltere'nin üstünlük düellosunda kendisine sayısız avantajlar sağlayan parlamento denetimli bir tür devlet maliyesi geliştirmiş olduğu da bir gerçektir. Bunların arasında özellikle önemli olanlardan biri şuydu ki, devlet harcamaları ve ulusal borçlardaki artış İngiltere'nin ticaret ve sanayi yatırımlarına zarar vermemişken ve belki de bunları desteklemişken, Fransa'da egemen olan koşullar sermaye fazlası olanları iş yatırımları yapmaktan çok bir mevki ya da yıllık gelir satın almaya özendirmiş görünüyor. Kimi zaman borçlar doğru dürüst yönetilsin ve ucuz kredi sağlansın diye Fransa'da ulusal bir banka oluşturma girişimleri yapıldığı da doğrudur. Ancak bu projeler her zaman mevcut sistemden çıkarları olanların direnciyle karşılaştı. Böylece Fransız hükümetinin mali politikası, eğer böyle bir adı hak edecek bir politika olmuşsa, kıt kanaat geçinmekti. Fransa'nın ticari gelişmesi de çeşitli biçimlerde aksıyordu. Söz gelimi, La Rochelle gibi bir Fransız limanının Liverpool ya da Glasgow yanında ne tür olumsuzluklar içinde işlediğini görmek ilginçtir. Her üçü de hızla gelişen 18. yüzyıl Atlantik ekonomisinden yarar sağlamaya hazırdılar ve La Rochelle'ın yeri Batı Afrika ve Batı Hint adalarıyla olan ticaret üçgeni için özellikle uygundu. Bu tür ticari emeller açısından büyük bir şanssızlık olarak La Rochelle, para taleplerinde gözü doymaz, yeni ve daha geniş gelir kaynakları arayışlarında aman vermez olan krallık tarafından pek çok kez soyuldu. Çeşit çeşit bir sürü ağır, adaletsiz ve keyfi olarak alınan dolaysız ve dolaylı ticaret vergisi ekonomik büyümeyi geciktirdi. Devlet görevlerinin satılması yerel sermayeyi ticari yatırımlardan uzaklaştırdı. Para yiyici devlet memurlarının zorla aldıkları ücretler bu eğilimi güçlendirdi. Tekelci şirketler serbest girişimi baltaladılar. Krallık ayrıca 1760'larda Rochelle'leri büyük ve pahalı bir arsenal yapmaya zorladı. Yoksa kentin tüm gelirlerine el konacaktı. Ama savaş olduğu zamanlarda bir Gipurgo, başka bir şeyin yerini tutan karşılık, çevirenin notu, sağlamadı. Fransız yönetimi genellikle deniz kuvvetlerinden çok kara kuvvetlerini kullanarak ulaşılabilecek hedeflere ağırlık verdiğinden, üstün krallık donanmasıyla sık sık girdiği çatışmalar La Rochelle için bir yıkım oluyordu. Ticaret gemilerine el konuluyor, kar getiren köle ticareti kesintiye uğruyor ve Kanada ile Louisiana'daki pazarları devre dışı kalıyordu. Üstelik bunların hepsi de deniz sigortası oranlarının fırladığı ve olağanüstü durum vergilerinin konduğu bir zamanda oluyordu. Son bir darbe olarak da Fransız yönetimi savaş sırasında çoğu kez deniz aşırı sömürgecilerinin tarafsız gemilerle iş yapmasına izin vermek zorunda kalıyor ama bu durum barış yapıldığında söz konusu pazarların yeniden ele geçirilmesini çok daha zorlaştırıyordu. Tüm bunlara kıyasla İngiliz ekonomisinin Atlantik sektörü 18. yüzyıl boyunca düzenli olarak gelişti ve savaş sırasında yönetim destekli Fransız korsanlarının saldırılarına rağmen kazanç ile gücün, ticaret ile egemenliğin birbirinden ayrılmaz olduğu görüşünü benimseyen bir yönetimin sürdürdüğü politikalardan yarar sağladı. Fransa'nın mali konularda olgunlaşamamasının en kötü sonucu ise ordu ve donanma gücünün savaş sırasında çeşitli biçimlerde aşınmaya uğramasıydı. Sistemin iyi işlemeyişi ve güvenilir olmayışı yüzünden söz gelimi, denizcilik ikmal maddelerinin sağlanması daha uzun bir zaman alıyor, müteahhitler de çoğu kez İngiliz ya da Hollanda deniz kuvvetlerinden isteyebilecek miktarın üzerinde bir para istemek durumunda kalıyorlardı. Savaş zamanı büyük miktarlarda para bulmak 1770'li ve 1780'li yıllarda Hollanda'dan giderek artan oranda para sağlandığı zamanlarda bile Fransa Krallığı için daha büyük bir sorundu. Çünkü geçmişte parasının değerini sık sık yükseltmiş olması, borçlarının bir bölümünü reddetmesi ve elinde kısa ve uzun vadeli borç senetleri olanlar karşısındaki başka keyfi hareketleri, bankerlerin İngiliz yönetimi ve Avrupa'daki çoğu yönetimden istediklerinden hayli yüksek olan faiz oranları talep etmelerine ve çaresizlik içindeki Fransa devletinin de bunlara razı olmasına yol açıyordu. Oysa Fransa, 14. Louis'nin ilk yıllarında Stuart'lara, hatta 3. William'a göre daha düşük faiz oranlarıyla borç alabilmişti. Ancak umduklarından daha fazlasını ödemeye hazır olmaları bile Bourbon hükümdarlarının uzun süreli bir savaşta bütün güçlerini ortaya dökecek bir askeri çaba için gerekli olan miktarları sağlamasına yetmiyordu. Fransızların bu nispi zayıflığının en iyi örneği Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı izleyen yıllarda görülmüştür. Bu İngilizler için hiç de parlak bir savaş olmamış, en büyük sömürgelerini kaybetmişler ve ulusal borçları da yaklaşık 220 milyon sterline fırlamıştı. Ancak bu paralar çoğunlukla %3 gibi düşük bir faizle alınmış olduğundan yıllık geri ödemeler ancak 7.33 milyon sterline varıyordu. Savaşın Fransa için gerçek maliyeti ise buna göre epeyce düşük olmuştu. Ne de olsa çatışmaya, ne Kır'ın bütçeyi denkleştirme çabalarının ardından işlerin yarılandığı bir aşamada girmiş ve ilk kez olmak üzere çok büyük bir ordu kullanmak zorunda kalmamıştı. Bununla birlikte savaş Fransız yönetimine en az 1 milyar livreye mal olmuş ve bu tutarın hemen hemen tümü İngiliz hükümeti için mümkün olandan en az 2 kat yüksek faiz oranlarıyla alınan devlet borçları sayesinde ödenmişti. Her iki ülkede de faiz ödemeleri devletin yıllık harcamalarının yarısını tutuyordu ama 1783'ten sonra toplam borçlarında istikrar sağlamak ve kredilerini güçlendirmek amacıyla İngilizler hemen bir dizi önlem almaya giriştiler. Amortisman fonu, konsolide bir gelirler fonu ve devletin hesap işlerinde sağlanan iyileştirme. Bunlar belki de genç Pitt'in en büyük başarılarıydı. Fransa cephesine gelince İngiltere'nin durumuyla zıtlık oluşturacak biçimde her yıl büyük miktarlarda yeni borçlar alındı. Çünkü normal gelirler barış zamanındaki harcamalara bile hiçbir zaman yetmiyordu. Yıllık bütçe açıkları büyüdükçe devletin kredisi daha da zayıfladı. Bunların insanı irkilten istatistiksel sonucu şuydu ki Fransa'nın 1780'lerin sonundaki ulusal borcu hemen hemen İngiltere'nin borcuyla yaklaşık 215 milyon sterlin aynı olabilirdi. Ama yıllık faiz ödemeleri neredeyse onunkinin iki katı. Yani 14 milyon sterlindi. Daha da kötüsü birbiri ardınca gelen Maliye Bakanlarının yeni vergiler koyma çabaları halkın gittikçe sertleşen tepkisiyle karşılaştı. Zaten Fransa'daki Ancien rejimin kesin çöküşünü de Calot'un önerdiği vergi reformları bunun Soylular Meclisi'nin toplanmasına yol açması, parlamentlere karşı yapılan hareketler, hazine ödemelerinin askıya alınması, bunun ardında da 1614'ten sonra ilk kez olmak üzere Genel Meclis'in 1789'da toplantıya çağrılması başlatmıştır. Devletin iflasıyla devrim arasındaki bağlantı fazlasıyla açıktı. Bunları izleyen son derece ağır koşullar altında hükümet giderek daha çok 1789'da 100 milyon, 1790'da 200 milyon livre karşılığında para bastı. Kurucu mecliste bunun yerine aldığı önlemle kilise arazilerine el koyarak bunların tahmini değerleri üzerinden kağıt para çıkardı. Tüm bunlar enflasyonun daha çok artmasına yol açtı ve 1792'de alınan savaş kararı enflasyonu daha da körüklemiş oldu. Daha sonraları hazinenin kendi içinde yapılan idari reformlar ve devrimci rejimin genel durumun gerçekte ne olduğunu anlama kararlılığı sayesinde İngiltere'de ve başka yerlerde görülen örneklere benzeyen birlik sağlamış, bürokratik bir gelir toplayıcı yapının düzenli bir biçimde meydana getirildiği doğrudur. Ama 1815'e kadar süren iç çalkantılar ve ülke dışındaki aşırı genişleme, Fransa ekonomisinin en büyük rakibininkinden daha da geride kalmasına sebep oldu. Sürmekte olan ve geçmişte kalmış savaşların giderlerini karşılamak üzere gelir bulma sorunu tüm rejimleri ve devlet adamlarını uğraştırmıştır. 4. Kaset, 1. Yüzün Sonu.